Ayrım 42, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 389. Doktor Bedri saat 9'dan az sonra gömüldü. O günlerde Bağdat mezarlıklarında çok iş olduğundan imam da çok meşguldü. Amerikalılar birkaç gün önce bir halk sığınağını bombalamışlar ve halktan 300 kişi ölmüştü. İslami geleneklere göre ölüm ile gömülme arasında uzun bir bekleme yoktur. Hristiyanlardaki gibi ahşap tabut da söz konusu değildi. Ceset bir kefene sarılıp toprağa öyle bırakılırdı. Eczacı da gelip Bayan Bedri'ye destek oldu ve kısa tören sona erince hep birlikte mezarlıktan çıktılar. Albay Bedri mezarlığın kapısına varmak üzereyken kendisine seslenildiğini duydu. Birkaç adım ötede camları karartılmış bir limuzin duruyordu. Arka camlardan biri yarı açıktı. Albay Bedri eczacıya annesini eve götürmesini, kendisinin arkadan geleceğini söyledi. Onlar gidince arabanın yanına yürüdü. İçeriden gelen ses, "Lütfen buyurun albay, konuşmamız gerek," dedi. Bedri kapıyı açıp içeri baktı. Arkadaki tek kişi kendisine yer açmak için çekilmişti. Bedri adamın yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Daha önce bir yerde görmüş gibiydi. İçeri girip kapıyı kapattı. Koyu gri elbiseli adam bir düğmeye bastı, pencere kapandı. Dışarıdan gelen sesler kesildi. "Az önce babanızı gömdünüz." "Evet." "Kimdi bu adam? Neden kim olduğunu hatırlayamamıştı?" "Ona yapılanlar korkunç şeylerdi. Zamanında öğrenmiş olsaydım belki de önleyebilirdim. Ama çok geç öğrendim." Osman Bedri midesine bir yumruk yemiş gibi oldu. Kiminle konuştuğunu anlamıştı. 2 yıl önce askeri bir kabulde göstermişlerdi adamı. "Size bir şey söyleyeceğim albay ve eğer bunu ihbar edecek olursanız ben babanızdan daha feci bir şekilde öleceğim." Bu ancak bir şeyde mümkün diye düşündü Bedri, ihanet. "Bir zamanlar reisi severdim," dedi adam. "Ben de," diye Bedri mırıldandı. "Ama her şey bir değişime uğrar. O çıldırdı artık ve çılgınlığı içinde yaptığı zalimliğin sınırı yok. Artık önlenmelidir. Kaleyi biliyorsunuz tabii." Bedri bu kere konunun birden değişmesine şaşmıştı. "Elbette, onu ben yaptım." "Doğru. Şimdi içinde ne olduğunu biliyor musunuz?"
"Hayır."
Yüksek rütbeli subay durumu anlattı. "Ciddi olamaz," dedi Bedri. "Tümüyle ciddi ve onu Amerikalılara karşı kullanmaya kararlı. Bu bizi ilgilendirmeyebilir. Ama Amerika bunun karşılığında ne yapacak biliyor musunuz? Aynen karşılık verecek. Burada taş üstünde taş kalmayacak ve sadece reis sağ kalacak. Bunun bir parçası olmak ister misiniz?" Albay Bedri o anda üzerine kürek kürek toprak atılmakta olan cesedi düşündü.
"Benden istediğiniz nedir?"
"Bana kaleden söz edin."
"Neden?"
"Amerikalıların orasını yok etmeleri için."
"Bu bilgiyi onlara ulaştırabilir misiniz?"
"Bunun yolları vardır." Bir zamanlar yüzyıllarca ayakta kalacak güzel binalar yapmak isteyen genç mühendis Albay Osman Bedri, Jericho diye bilinen adama kaleyi anlattı. "Koordinatları?" Bedri onları da verdi. "Görevinize dönün albay, güvenlik içinde olacaksınız." Albay Bedri arabadan inip yürüdü, midesi bulanıyordu. 100 metre kadar ancak yürümüştü ki kendi kendine "Ne yaptım ben, ne yaptım ben?" diye sormaya başladı. Birden ağabeyi ile konuşması gerektiğini anladı. Her zaman daha serin kanlı ve daha akıllı olan ağabeyi ile. Mossad ekibinin gözcü denilen kişisi o sabah Tel Aviv'den çağrıldığı Viyana'ya döndü. Bir kere daha New Yorklu ünlü avukat rolündeydi. Gözcü yine Sheraton'a yerleşti ve Herr Gemütlich'e özel bir mektup yazdı. Avusturya başkentine yine habersiz geldiği için özür diliyordu. Bu kere yanında şirketin avukatı vardı ve ikisi birden gelip müşterileri adına önemli miktarda bir para yatırmak istiyorlardı. Mektup o öğleden sonra elden teslim edildi ve Gemütlich'in yanıtı ertesi sabah otele geldi. O sabah saat 10'da kendilerini bekleyecekti. Gözcünün yanında bu kere özelliğiyle anılan kasacı vardı. Tel Aviv'den getirtilen çilingir İsrail'in en iyisi değil, ikincisiydi. Bunun bir nedeni vardı. Kendisi en iyisinin sahip olmadığı bir şeye sahipti.
Genç adam o gece Gidi Barzilay'dan 18. yüzyıl Riesner masaları hakkında tam 6 saat süreyle bilgi aldı ve gözcü de kendisine Winkler binasının tüm girdi çıktısını öğretti. Yarit gözetleme ekibi de gece bekçisinin hareketleri konusunda binanın içindeki ışıkların yakılıp söndürülmesine dayanarak belgeledikleri çalışma yöntemini aktardılar. Mike Martin aynı pazartesi günü öğleden sonra saat 5'e kadar bekledikten sonra Kulikov'un bahçesinin arka kapısından bisikletiyle çıktı. En yakın nehir geçişine doğru gitmek üzere köşeyi dönüp villayı arkasında bıraktığında park etmiş ilk arabayı gördü. Az ileride de ikincisini. İkinci arabadan iki adam çıkıp da yolun ortasında durduklarında midesinde bir düğümlenme hissetti. Arkasına bakınca diğer arabadan çıkan adamların da yolu kestiklerini gördü. Her şeyin sona erdiğini anlayarak pedal çevirmeye devam etti. Yapacak başka şey yoktu. Öndeki adamlardan biri bisikleti yana çekmesini işaret etti. ''Ey sen, şuraya!'' Martin yol kenarında ağaçların altında durdu. Üç adam daha ortaya çıktı. Askerler silahları üzerine doğrultmuştu. Martin ellerini havaya kaldırdı. ''21. Bölüm'' O öğleden sonra Riyad'da İngiliz ve Amerikan büyükelçileri sözde İngiliz saat 5 çayı geleneğine uymak için gayri resmi olarak bir araya geldiler. İngiliz büyükelçiliğinin bahçesinde sözde ABD elçilik kadrosunda olan Chip Barber ile meraklı biri sorarsa kendisinin elçiliğin kültürel bölümünde çalıştığını söyleyecek olan Steve Lang de vardı. Üçüncü bir konukta yer altındaki çalışmalarından pek seyrek olarak yer üstüne çıkan General Norman Schwarzkopf'tu. Beş adam kısa bir süre ellerinde çay fincanlarıyla bahçenin bir köşesinde toplandılar. Konukların arasında tek konu yaklaşan savaş olmakla birlikte bu beş kişinin diğerlerinin bilmedikleri bilgilere de sahiplerdi. Bunların arasında Tarık Aziz'in o gün Saddam Hüseyin'e sunduğu Moskova'dan getirdiği barış planı da vardı. Bu bir kaygı konusuysa da nedeni bambaşkaydı. General Schwarzkopf daha o gün Washington'ın saldırıya daha erken başlaması önerisini reddetmişti. Sovyet barış planı ateşkesi ve ertesi günde Iraklıların Kuveyt'ten çekilmelerini öngörüyordu. Washington bu ayrıntıları Bağdat'tan değil Moskova'dan öğrenmişti. Beyaz Saray'ın yanıtı planın bazı meziyetleri olduğu ama kilit konuları değinmediğiydi. Irak'ın Kuveyt üzerindeki iddiasından vazgeçtiği belirtilmiyordu. Kuveyt'e verilen onarılmaz hasardan söz yoktu. 500 petrol kuyusu yangını başlatılmıştı ve milyonlarca ton ham petrol denize dökülmekteydi. 200 Kuveytli idam edilmiş, başkent Kuveyt yağmalanmıştı. General Colin Powell bana diş işlerinin daha sert bir tutum istediğini söyledi dedi. Kayıtsız şartsız teslimde ısrar ediyorlarmış. Doğrudur dedi Amerikan Büyükelçisi. General ben de onlara bu işi bir de Arap uzmanına sormalısınız dedim diye devam etti. Neden diye sordu İngiliz Büyükelçisi. Her iki büyükelçi de yıllarca Orta Doğu'da çalışmış diplomatlardı. İkisi de Arap konularında uzmandı. Başkomutan bu tür ultimatomlar Araplara sökmez dedi, ölmeyi tercih ederler. Grupta bir sessizlik oldu. Büyükelçiler generalin yüzünde bir şaka izi aradılar. İki istihbaratçı ses çıkarmamışlardı ama aynı şeyi düşünüyorlardı. Yerden göğe kadar haklısın generalim. Sen Rus'un evinden çıktın. Bu bir beyandı, soru değil. Karşı istihbaratçı sivil olmasına rağmen belli ki bir subaydı. Evet bey. Kağıtların. Martin cebinden kimliğiyle birinci sekreter Kulikov'un ilk başta verdiği, artık buruşup kirlenmiş olan mektubu çıkardı. Subay Martin'in yüzüne ve kimlikteki fotoğrafa baktı, mektubu okudu. Arayın dedi. Diğer sivil memurlar entarisini üstten arayıp başlarını salladılar. Silah yoktu. Ceplerini arayın. Fellah'ın cebinde birkaç dinar, bozukluk para, bir çakı, renkli tebeşirler ve plastik bir zarf vardı. Subay zarfı kaldırıp gösterdi. Bu nedir? Kafir atmıştı, içine tütün koyuyorum. Ama tütün yok şimdi. Hayır bey, tütünüm bitti, pazardan alacaktım. Bana bey deme, Türklerle birlikte gitti beylik. Sen nerelisin?
Martin kuzeyde küçük bir köyün adını verdi. Oraları karpuzlarıyla ünlüdür dedi.
Bırak şimdi lanet karpuzlarını.
Büyük bir limuzin sokağın öteki ucundan girmiş ve 200 metre ileride durmuştu. Subaylardan küçük rütbelisi üstünü dirsekleyerek uyardı. Amiri bakıp arabayı görünce Martin'e burada bekle dedi. Büyük arabaya gidip arka camdan içerideki kişiyle konuştu.
Ne buldun diye sordu Hasan Rahmani.
Bahçıvan efendim orada çalışıyor. Bahçeye bakıp mutfak alışverişini yapıyor.
Akıllı mı?
Hayır efendim, geri zekalı gibi. Kuzeyde karpuz yetiştirilen bir köyden geliyormuş.
Rahmani düşündü. Adamı tutuklarsa Ruslar neden dönmediğini merak edeceklerdi. O zaman da uyarılmış olacaklardı.
Rus barış girişiminin başarısız olacağını ve evi basmasına izin verileceğini umuyordu. Adamı serbest bırakırsa döndüğünde efendilerini uyarabilirdi. Rahmani'nin deneyimlerine göre her yoksul Iraklı'nın anladığı bir tek dil vardı. Cüzdanından 100 dinar çıkardı.
Ona bunu ver, alışverişini bitirdikten sonra yine eve dönsün, sonra gözünü açıp büyük, gümüş rengi bir şemsiye görmeye çalışsın. Eğer sesini çıkarmaz ve yarın bize gördüklerini anlatırsa kendisine iyi bir ödül verilecek. Ruslara söylerse onu amama teslim edeceğimi anlat.
Baş üstüne generalim.
Subay parayı alıp bahçıvana kendisinden isteneni anlattı. Adam şaşırmış görünüyordu.
Bir şemsiye mi Sait?
Evet, büyük gümüş renkli, belki de siyah bir şemsiye, göğe döndürülmüş. Hiç böylesini gördün mü?
Hayır Saidi, yağmur başlayınca hepsi içeri kaçıyorlar.
Hey büyük Allah'ım diye söylendi subay. Yağmur için değil, haber göndermek için.
Haber gönderen bir şemsiye diye bahçıvan ağır ağır tekrarladı. Gözümü dört açacağım Saidi.
Martin pedallara basarak arabanın yanından geçti. Bisiklet yaklaşırken Rahmani başını eğdi. Köylünün karşı istihbarat başkanının yüzünü görmesi için hiçbir neden yoktu.
Martin tebeşir işaretini saat 7'de buldu ve mesajı saat 9'da okudu. Artık sokaklarda elektrik ışığı olmadığı için kağıdı bir kahvehaneden dışarı vuran ışıkta okudu. Yazılanları görünce hafif bir ıslık koptu dudaklarından. Kağıdı kaplayıp donunun içine yerleştirdi. Villaya dönmenin anlamı kalmamıştı. Verici artık keşfedilmişti. Ve bir mesaj daha göndermek felaket olurdu. Otobüs terminalini düşününce orada da asker kaçaklarını arayan AMAN ve askeri devriyelerin dolaştığını hatırladı. Bunun üzerine Kasra sebze pazarına gitti ve batıya doğru giden bir kamyon buldu. Adam Habbaniye'nin birkaç mil dışına kadar gidiyorsa da bir 20 dinarlık yanına bir yolcu alması için kendisini ikna edebildi. Pek çok kamyoncu gece yola çıkmayı isterler. Uçaklardaki köpek oğullarının kendilerini göremeyeceklerine inanırlardı. Böylece sadece bir mumluk bir ışık veren farların aydınlattığı yolda gece sabaha kadar yol aldılar ve sonunda Martin Habbaniye gölünün batısında kamyondan indi. Yolda devriyeler tarafından iki kere durdurulmuşlardı. Ama Martin kimliğini ve Rus mektubunu göstermiş, kafirin yanında bahçıvanlık yaptığını ama şimdi hepsi evlerine dönmekte olduklarından kendisine yol verdiklerini anlatmıştı. O kadar çok ağlayıp sızlamıştı ki askerler sesini kesip yoluna devam etmesini söylemişlerdi.
Ömer Bedri o gece Mike Martin'den fazla uzakta değildi ama aynı yönde ve onun ilerisindeydi. Hedefi ağabeyi Abdülkerim Filo'nun komutanı olduğu uçak üssüydü. 1980'li yıllarda Belçika'nın Sixco İnşaat Şirketi Irak'ın en iyi uçak ve pilotları için 8 tane süper korumalı hava üssü yapmıştı. Burada hangarlar, barınaklar, yakıt depoları, cephanelikler, atölyeler, briefing salonları, yatakhaneler ve büyük dizel jeneratörleri hep yerin altındaydı. Yerin üstünde görünen tek şey 3000 metre uzunluğundaki pistlerdi. Ancak bunların çevresinde bir tek yapı bile olmadığından müttefikler bunları Suudi Arabistan'da El Harz'da yerleştikleri gibi çıplak pistler sanıyorlardı. Yerde yapılacak dikkatli bir inceleme bir metre kalınlığında betonarme rampa kapılarını gözler önüne sererdi. Her üs 5 kilometreye 5 kilometrelik bir kare oluşturuyordu ve dikenli telle çevriliydi. Ancak Tarmiye'de olduğu gibi 6 Siksko üssü de hareketsiz göründüğünden bombalanmamıştı. Pilotlar aşağıda kokpitlerine oturdular ve motorlarını çalıştırırlardı. Motorlar tam güçle çalıştıkları anda rampaların kapıları açılırdı. Uçaklar tam güçle dışarı çıkarlar ve birkaç saniye içinde havalanırlardı. Avakslar bile bunları gördüklerinde nereden geldiklerini anlamazlardı. Albay Abdülkerim Bedri, Bağdat Ar-Rutbah yolunun 160. kilometresinde olduğu için 160. kilometre olarak anılan üsteydi. Kardeşi Güneş doğduktan az sonra kimliğini tel örgüdeki nöbetçi kulübesine gösterdi. Rütbesi nedeniyle hemen filo komutanının özel odasına telefon edildi ve çok geçmeden nereden çıktığı belli olmayan bir cip göründü. Genç bir hava kuvvetleri subayı konuğu başka bir rampadan üsse indirdi. Cipi otoparkta bırakan üste hemen öne geçerek subayı teknisyenleri MiG-29'lar üzerinde çalıştıkları hangarlardan ve uzun beton koridorlardan geçirdi. Hava temizdi ve her taraftan jeneratör gürültüleri geliyordu. Abdülkerim kapısı vurulunca ayağa kalktı ve iki kardeş kucaklaştılar. Ağabey 37 yaşındaydı, o da albaydı. Generaller onun ülkenin en iyi savaş pilotu olduğunu söylerlerdi. Kendisini Sovyet savaş pilotunun en üstün uçağı olan MiG-29'da eğitmiş olan Ruslar da bu düşünceye katılmaktaydılar. ''Burada ne işin var kardeşim?'' diye sordu. Osman kahvesini alıp otururken ağabeyine dikkatle baktı. Ağzının kenarlarında daha önce görmediği gerginlik çizgileri vardı ve gözlerinin çevresinde yorgunluk izleri görünüyordu. Abdülkerim ne aptaldı ne de korkak. Amerikalı ve İngilizlere karşı 8 kere uçmuştu, hepsinden de geri dönmüştü. Ama kılı kılına, en iyi arkadaşlarını Sparrow ya da Sidewinder roketleriyle parçalandıklarını görmüş, kendisi 4 tanesinden güç bela kurtulmuştu. İlk seferinden sonra Amerikalıları durdurmanın olanaksız olduğunu anlamıştı. Kendileri düşmanın nerede, kaç tane, hangi tip uçakta olduğunu ya da hangi yönden ve yükseklikten geldiği bilgisinden yoksunlardı. Irak radarları imha edilmişti. Kontrol ve komuta merkezleri artık yoktu. Pilotlar kendi başlarına kalmışlardı. Daha da kötüsü, Amerikalılar AVAX uçaklarıyla Irak uçaklarını daha 300 metre yükselmeden saptıyorlar ve kendi pilotlarına en iyi saldırı pozisyonunun ne olduğunu söylüyorlardı. Abdülkerim Bedri, Iraklılar için her savaş seferinin bir intihar olduğunun farkındaydı. Ama bunlardan söz etmeyip dudaklarına bir gülümseme yerleştirerek kardeşine ne haberler getirdiğini sordu. Gelen haberler gülümsemesini öldürmüştü. Osman son 60 saatin olaylarını, amam askerlerinin şafakta evi bastıklarını, bahçede buldukları telsizi, annesinin Talat'ın dövüldüklerini ve babasının tutuklanmasını, eczacının telefonuyla eve geldiğinde babasının cesedini salondaki masanın üstünde buluşunu anlattı. Osman babasının cesedini ne halde bulduğunu ve o sabah nasıl gömüldüğünü anlatırken Abdülkerim'in ağzının kenarındaki çizgiler daha da derinleşmişti. Osman daha sonra mezarlıktan çıkarken nasıl yolunun kesildiğini ve neler konuştuğunu anlattı.
''Ona bütün bunları anlattın ha?'' dedi ağabeyi.
''Evet.
Bunların hepsi gerçek mi? Bu kaleyi gerçekten inşa ettin mi?''
''Evet.''
''Ona Amerikalılara söylemesi için yerini tarif ettin mi?''
''Evet, yanlış bir şey mi yaptım?''
Abdülkerim bir süre düşündü. ''Kardeşim, Irak'ta bu şeyleri bilen kaç kişi var?''
''Altı'' dedi Osman.
''Kimler?''
''Reis, iş gücünü ve finansmanı bulan Hüseyin Kamil, teknolojiyi sağlayan Amir Sadi, sonra topçuları getiren General Rita ve istihkamdan General Musuli, işe beni öneren de o olmuştu ve bir de ben.''
''Ziyaretçileri getiren helikopter pilotları?''
''Onlar yeri biliyorlar ama içinde ne olduğunu bilmiyorlar ve hepsi de bilmediğim bir üste karantinada tutuluyorlar.''
''Ziyaretçilerden kaçı biliyor burasını?''
''Hiçbiri. Hepsi yola çıkmadan gözleri bağlıydı ve ancak tesisin içinde gözleri açılmıştı.''
Amerikalılar bu kup tut Allah'ı yok ederlerse aman kimden kuşkulanacak? Reisten mi? Bakanlar veya generallerden mi yoksa senden mi?
Osman başını elleri arasına aldı. Ben ne yaptım diye inledi.
Kardeşim korkarım sen hepimizi mahvettin. İki adam da kuralları biliyorlardı. Reis ihanet suçundan dolayı bir tek kurbanla yetinmezdi. Üç kuşağın birden yok edilmesini isterdi. Aynı tohumdan başkalarının da olmaması için babaları ve amcalar, kendisine karşı kan davası yürütmemeleri için oğulları, kardeşleri ve yeğenleri.
Osman Bedri sessizce ağlamaya başladı.
Abdülkerim ayağa kalktı, Osman'ı da kaldırıp kucakladı.
Doğru olanı yapmışsın kardeşim, şimdi buradan nasıl çıkacağımızı düşünelim.
Saatine baktı, 8 olmuştu.
Buradan Bağdat'a telefon yok dedi. Sadece çeşitli koruganlardaki savunma yetkililerine yeraltı hatları var.
Ama bu mesajı o hatla iletemeyiz. Senin anneme gitmen ne kadar sürer?
3 ya da 4 saat.
O zaman oraya gidip dönmen için 8 saatin var. Anneme bütün değerli eşyasını babamızın arabasına yüklemesini söyle. Pek iyi de olmazsa bile arabayı sürebilir. Talat'la birlikte onun köyüne gitsin. Birimizden haber alana kadar onun ailesiyle kalsın, anlaşıldı mı?
Evet, ben yarın sabah erkenden dönebilirim. Neden?
Şafaktan önce burada olmalısın. Yarın ben bir MiG filosunu İran'a götüreceğim. Reisin en iyi savaş uçaklarını kurtarmak için çılgınca bir planı.
Saçmalık kuşkusuz ama canımızı kurtarabiliriz.
MiG 29'un tek kişilik olduğunu sanıyordum.
İki kişilik bir eğitim uçağım var, UB modeli. Hava kuvvetleri subayı üniforması giyeceksin. Talihimiz varsa bu işi başarabiliriz. Şimdi git artık.
42. ayrımın sonu. Sayfa 399.